Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doktor Ayça Toksöz imzalı Kırlangıçtan Tefekküre başlıklı yazıyı sunacağız. Birkaç günlük tatil molası, tatiller tefekküre gebe. Öyle ya, tefekkürsüz tatilden ne fayda? Yol yorgunluğuyla atıyorum kendimi balkona. Hava ne sıcak ne soğuk, tam kıvamında. Bir taraf deniz, bir taraf alabildiğince zeytin ağaçları. Mis gibi Kaz Dağı havası. Küçücük bir kuş son sürat geçiyor önümden. Pek çoğu havada manevralar yapmakta. Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görmektedir. Ayeti kerimesi düşüyor gönlüme. Rabbimin görmez misin ki göklerde ve yerde bulunan her varlık, bu arada kanat çırparak uçan dizi dizi kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir. Kelamını tasdik edercesine cıvıltılı kuş sesleri. Başımı kaldırıyorum ki balkon tavanında muhteşem bir yuva, sanki çamurdan kale. İçeri doğru genişleyen kalp şeklindeki yuvanın dar ağzında endişeli gözlerle bakan iki minik kafa. Yüreğimde hissettiğim sevinçle karışık mutluluk ayyuka çıkmakta. Kalbim pür neşe, benim coşkumun aksine iki yavru panikle karışık merakta. Sığ bakışım daha uzaklarda. Her balkonun tabanında, saçakların altlarında yüzlerce yuva, yuvalara girenler, çıkanlar, yoğun trafik akışı. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasın. Biz kitapta, levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Ayeti kerimesinde belirtildiği üzere gözlerimin önünde kuşlardan bir ümmetin hayatı sergilenmekte. Benim varlığımı fark eden ürkek anne ve baba hızlıca yavruların ağızlarına yiyecekleri sokuşturup yeni avlar için kıvrakça uzaklaşmakta. Günlerce sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp akşamın karanlığına kadar birkaç dakikada bir sergilenen ve rutine dönüşen beslenme. Yere hiç konmayan bu kuşlar yavrularını neyle beslemekte diye düşünürken, cevap gibi iki uğur böceği sırt üstü düşüveriyor zemine. Birkaç saat sonra minik gagalara büyükçe gelmiş olacak ki yere kapaklanmış. Etrafını karıncalar sarmış, helikopter böceğine ilişiyor gözüm. Bu kadar yoğun beslenme sonrası yuvalarının temizliğine itina gösterircesine ihtiyaçlarını ters dönüp yuvadan aşağıya bırakan, zemini gübre tarlasına çevirmiş minikler gülümsetiyor insanı. İki güne kalmaz alışıyoruz birbirimize. Artık yavrular güvenle kafalarını dışarı çıkarmakta, büyükler korkusuzca beslemeye devam etmekte. Onlar göğün hava boşluğunda ilahi emre boyun eğmiş bir halde uçuşan kuşlara bakıp hiç düşünmezler mi? Bunları orada tutan Allah'tan başkası değildir. Elbette bunda iman edecek bir toplum için nice deliller, işaretler vardır. Ayeti kerimesi muktezasımca aklımda uçuşanlar. Tatil yapmak sadece insanlara mı mahsustu? Göçebe olan kırlangıçlar kilometrelerce uzak diyarlardan uçup geldikleri vakit hiç yol yorgunuyum derler miydi? Çamur ve tükürükleriyle harmanlanmış o muntazam yuvalarını sezonluk demeden nasıl da itinayla yapmışlardı? Hiçbir varlığa rahatsızlık vermemek istercesine tavan ve saçak altlarına konduruvermişlerdi yaşama alanlarını. Yorulmak, sıkılmak kavramlarından bir haber, sabahtan akşama yavrularını besleyen o minik yüreklerde merhamet nasıl da tezahür etmişti. Haramlara dalan insanoğlunun aksine rızıklarının haricine itibar etmemiş, yere düşen rızıklarını başka canlılarla paylaşmış, hırs da ardına düşmemişlerdi. Yarının rızkının planlarını da kurmuyorlardı. Tıpkı hadis-i şerifte bildirildiği üzere, eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahtan kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Geçmiş hüzünleri, gelecek endişeleri de yoktu ama her sabah rızık temini için yollara düşüyorlardı. Kuru bir teslimiyet ve yanlış bir tevekkül anlayışıyla yuvalarında oturup rızıklarının ayaklarına gelmesini beklemiyorlardı. Kendileri muktedirken rızıklarının peşine koşuyor ve bakıma muhtaç kimselerin hizmetine koşuyorlardı. Yuvadan uzaklaştıklarında biliyorlardı yavruları tek sahibe emanet. Temizliği nefs tezkiyesiyle mezcetmesi gereken insanoğlu, tek temiz kendisi sanırken yavrular verilen emirle yuvalarını tertemiz tutmuyor muydu? Tavanda asılı yuvalarından daha aşağıda bulunan insanoğluna yukarıdan da bakmamış, buyur etmişlerdi hayatlarına. Tam bir teslimiyetle olması gerektiği gibi yüce yaratana teslim. Ey esfeli safilinle âlâ-yı illiyyin arasında gezinen nefs! Âlâ-yı illiyyinden vazgeçip esfeli safilini mi menzil edindin kendine? Ey Rahman'ı dilde zikredip gönlüne mi nakşedemedin? Ey gani ve elmuni olanın hazinesinde neyi bulamadın da kör nefsin hep aç? Er-Rezzak olana mı güvenemedin ki? Nedir bu endişe? Ey yaratılan varlıkların çoğuna üstün kılınan insan! Çoğu zaman bir kırlangıç kadar da olamadın. Mesela. Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Kırlangıçtan Tefekküre başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 3 Taşlar başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Oyun çocuğun en önemli işidir. Bütün eğitimcilerin birleştiği ortak görüş bu olmuştur. Sonu ne olursa olsun her insanın ömrünün ilk yılları bebeklik ve çocukluktur ki bunun peygamberler için bile istisnası yoktur. Sözü çocukken oynadığımız taşlı oyunlara, oradan da taşa bağlamak istiyorum. Bazen yüzlerce çakıl taşı biriktirir, halının üstüne oturup saatlerce çok taş oynardık. Bir de çizgi oyunu vardı. Onda da yere tebeşirle çizerek belirlediğimiz sınırlar dahilinde yassı bir taşı sürüklemeye çalışırdık. Çoğunuz bilirsiniz. 9 taş oynardık ara sırada. Bütün bu oyunlar boyunca dengeli olma, had bilme, kurallara uyma, kazanmayı ve kaybetmeyi hazmetme, sırasını bekleme gibi faziletler kazanır, planlama ve hamle yapma gibi kabiliyetlerimizi kuvvetlendirir, vaktimizi faydalı faaliyetlerle geçirerek bir yandan ahlaki, diğer yandan fiziki olarak olgunlaşıp gelişirdik. Bunlar dışında ömrünce gördüğü biricik taş, kaldırım taşı olan benim gibi şehir çocuklarının topraktaki çeşit çeşit taşı fark edince afallaması normal olsa gerek. Şehirde okurken baltayı taşa vurmak deyimiyle köyde toprakla çalışırken de baltayı taşa vurmak ihtimaliyle tanışmıştım. Fakat baktım ki mesele baltayı aştı. Günler boyunca zihnim topraktan çıkıp duran çeşit çeşit taşla uğraştı. Hakkında düşünmekten yetinmedim çünkü taşlar zamanımı ayırmama değecek bir uğraştı. Zihnimde evvela şu düşünce kesinleşti. Taş deruni bir mevzu. Öyleyse birine kızınca akılsızlığını ya da kabalığını ifade sadedinde taş kafa demek ve taş meselesine duyarsız, anlayışsız, birilerine sıfat olarak yakıştırıp bırakacak kadar tek taraflı bakmak bu saatten sonra büyük bir kabalık ve sığlık olurdu. Ben böyle düşünürken toprağın içinden bana doğru bakan taş dedi ki, ''Evet, beni ahmaklığın sembolü sayıp gidemezsin. Karşına boş yere çıkmadım. Hakkımda daha büyük bir itinayla tefekkür etmelisin. Haklısın dedim. Zaten toprak yazıları yazıyorum ve görüyorum ki sen toprakla bir bütün gibisin. Üstelik biz insanlar seni dilimize dolamışızdır. Diğer yandan lüzumsuz bir telaş içinde pek de düşünemeden koşturup duruyor çoğu insan. Öyleyse tespit etmiş olduğum bu halin bende de yerleşmesine engel olmalı, seni acele etmeden sakin sakin zaman vererek düşünmeliyim. Taş bu kararıma sevinmekle birlikte fıtratından gelen sertlik sebebiyle pek belli edemedi. Olsun. Zaten asıl olan benim bana düşeni güzelce ifa etmemdi. Tefekküre ihtiyacı olan bendim, taş değildim. Yaratılmışları hakkını vererek düşünüp de Allah'a, yani biricik yaratıcıya yaklaşması ve huzur bulması gereken bendim. O sırada sanki koşa koşa gelip uzun bir kuyruk oldu taşlı sözler. Taş atmak, taş kırmak, taş arabası, taş çatlasa, taş çıkartmak, taş kesilmek, taş üstünde taş bırakmamak, başını taştan taşa vurmak, bir taşla iki kuş vurmak, elini taşın altına koymak, ekmeğini taştan çıkarmak, eteğindeki taşı dökmek, gözünü fal taşı gibi açmak, körün taşı, taşa tutmak, taşı gediğine koymak, taşı sıksa suyunu çıkarmak, taşı toprağa altın olmak, taşlar yerine oturmak. Taşa dedim ki, gördün mü bak, her söze başka bir mana vermişsin. Cinsinin, kıymetinin ne olduğu fark etmeksizin nice sözün akışına girmişsin. Oysa yer kürede taş, çakıl da, akik de taş, kayran da, yola döşenen de taş, böbrekte sancı yapan da. Görüyor musun bak, yalnızca toprakta değil, insan bünyesinde de mevcut bir şeysin. İnsanın taş yapabilen bir bünyeye sahip olduğunu, safranın, dişin, tükürük bezinin, gözün, midenin ve pankreasın da taş üretebildiğini öğrenince şaşkınlıkla Allah Allah dedim. Bu işe sen ne dersin taş? Taştan evvel toprak cevapladı. Allah Allah derim. Öyleyse alemleri ve insanı yaratan yüceler yücesi Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'inde seni birçok ayette nasıl zikrettiğine gelelim. Bazen bir cehennem yakıtı olarak, yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Bazen içinden su çıkartılan bir kaynak olarak, hani Musa kavmi için su aramaya çıkmıştı da, biz kendisine asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine oradan 12 pınar fışkırıvermişti. Böylece her kabile su içeceği yeri öğrenmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, fakat fitne fesat çıkarıp da yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiştik. Bazen katılaşmış kalplere ikaz olarak. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı da taş kesildi. Hatta taştan daha da katı oldu. Çünkü öyle taşlar vardır ki bağrından ırmaklar çağlar. Öylesi de vardır ki çatlar da arasından sular akar. Bazısı da Allah korkusundan yuvarlanıp düşer. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Bazen bir ceza aracı olarak, nihayet azap emrimiz gelince, günahlarla kirlenmiş o memleketin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de ateşte pişirilmiş taşları peş peşe yağdırdık. Bazen bir tefekkür vesilesi olarak, bir de şöyle dediler, biz kupkuru bir kemik yığını ve ufalanmış bir avuç toprak haline geldiğimiz zaman mı, yani biz o haldeyken mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? Bu olacak şey değil. Onlara şunu söyle, ister taş olsun, ister demir, isterseniz diriltilmesini aklınızın almadığı başka bir madde olun fark etmez, yine de diriltileceksiniz. Bu sefer İyi de bizi yeniden hayata döndürecek kimmiş diyecekler. Sen de sizi ilk defa yoktan yaratan diriltecek de. O vakit seninle alay edip başlarını sallayarak ne zamanmış o kıyamet diye soracaklar. Sen de belki de çok yakında de. Bazen bir intikam unsuru olarak, yoksa onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden veya başınıza taş yağdıracak kasırgalar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu durumda sizi koruyup gözetecek bir vekil de bulamazsınız. Bazen tarihte bir silah olarak, bu kuşlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Toprak kaysa yer bozulur, taş kırılsa yer sarsılır. Kimi taş çok kocaman, zorlukla çıkarılıp taşınır. Kimisi çok kırılgan, vurur vurmaz dağılır. Kimisi çok güzel, insan bakmaya doyamaz. Kimisi çok kesici, insan korkmadan edemez. Hasılı, taş sanki bir yandan azabı, diğer yandan inşayı hatırlatan cap canlı bir tebliğ eri. Öyleyse bir sonraki yazıyı inşa etmek ve temel atmak hakkında yazsak yeri. Neslihan Nurtürk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 3 Taşlar başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak şimdi de Elif Mencret'in kaleme aldığı Hastahane Hatıraları 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir başka hasta yakını anlatıyordu. 5-6 yaşlarındaydım. Malum köylerde, hele de o yıllarda oyuncak ne gezer? Anne babalarımız hayat mücadelesi içindeyken bizimle kim uğraşacak? Biz de kendi kendimize bulduklarımızda eğlenmeye çalışırdık. Bir gün benden birkaç yaş büyük akraba çocukları birkaç kaplumbağa bulmuşlar. Biraz yüksek bir yere çıktık. Kaplumbağaları o yüksek yerden yuvarlıyoruz. Onlar top gibi yuvarlandıkça biz gülüyoruz. O gece rüyamda o yuvarladığımız kaplumbağa benim göğsümü tırmaladı. Çok korktum. Bir daha dokunmadım. Bir ara Meliha ablasından bahsettim. Ablam kayınpederine 7 yıl baktı. O sıralarda kocası Arabistan'da iş bulmuş. Yılda birkaç kez ancak gelebiliyor. 5 tane çocuk, inek, koyun, bağ, bahçe. Başka gelir yok. Mecburen çalışacak ama hiçbir zaman hiçbir konuda şikayet ettiğini görmedik, duymadık. Kayınpederi eşi vefat ettikten birkaç yıl sonra felç olmuştu. O yıllarda hasta bezi yok, eldiven yok. Her gün altından alıyor, yemeğini hazırlayıp yediriyor. Bir gün gittim, tepsiye yemeği koymuş, bir elinde mendil, yaşlı adamın ağzından salya, gözünden de devamlı sarı su akıyor. Bir eliyle yemek yediriyor, bir eliyle salyasını siliyor. Bu arada kendi de yiyor. ''Aman abla, nasıl yiyebiliyorsun, için nasıl kaldırıyor?'' dedim. ''Olsun, ben Allah rızası için bakıyorum, bana muhtaç. Bakalım biz ne olacağız? Bir gün onun yemeğini önüne bıraktım. Kendim de tepsiye alıp dışarıda yemek istedim. İkinci lokmada boğazıma düğümlendi. O zaman hemen aşağıya indim, bir daha yalnız yemedim. Köy yeri, adamın saç sakal tıraşını da yapıyor. Bir gün görümcesine, ''Abla gel de babanı yıkayalım.'' diyor. O da, ''Bugün işim var, boş kalırsam gelirim.'' diyor. Ben de ziyarete gittim. Leğeni koymuş, içine oturmuş yıkıyor. ''Peki bu kayınpederi nasıl bir insandı?'' diye sordum. ''Sorma, merhametsiz, ağzı da küfürlü biriydi. Sağlığında evin bir odası çökmüş, eski kerpiç evler, tavandaki büyük direkler çürümüş, yere düşmüş.'' Meliha gelin de onları kırıp sobada ya da başka işlerde kullanmak için yakıyormuş. Kayınpederi köy odasına doğru giderken birine rastlamış. Adam, ''Nereye gidiyorsun? Köy odasına.'' ''Hayırdır, gelinimi şikayet edeceğim.'' ''Ne yaptı ki? Yıkılan yerdeki odunları yakıyor.'' ''Peki sana kim bakıyor? Kızların mı?'' ''Yok, onlar ara sıra uğrarlar.'' ''Gelinin bakar mı?'' ''Evet, yemeğimi, hizmetimi yapar.'' Peki yarın muhtar gelinini buraya çağırıp da kayınpederin senden şikayetçi derse, sen o gelinin yüzüne nasıl bakacaksın? Allah'tan kork, senin bu yaptığın nankörlük, demiş. Bu adam bekarken kocası vefat etmiş ve bir kız ve bir oğluyla yaşamakta olan bir hanıma, oğlanı babaanneye bırakırsan kızını kabul eder, seninle evlenirim, demiş. O günün şartlarında kadıncağız kabul etmiş. Bir müddet sonra adam çocuktan rahatsız olmuş. Gece uyuyan bebeğin ayağına basar, bebek ağlayınca da affedersiniz, sustur şu sıpanı, el alemin çocuğunu dinlemek zorunda mıyım, diye bağırırmış. Kadıncağız, çocuk bu ağlar, ne yapayım, deyince de sen bana karşı mı geliyorsun, diye bir dayak da hanıma atarmış. 2-3 yaşlarındaki çocuk ağladığı zaman kümese kapatırmış. Götür bunu babaannesine ver, demiş. Hanım da zaten birini bıraktım, yaşlı kadın nasıl baksın, dediyse de günden güne şiddet artmış. Çaresiz götürüp bırakmışlar. Dedim ki, anne 3 çocuğunu da alıp bir iş bulup çalışsaydı ya, yazık değil mi? Yo, bizim oralarda 2 kocadan geldi diye ayıplanır, dedi. Bu nasıl bir zihniyet? El alem ne diyecek diye kaç kişinin hayatı zehir oluyor. Madem öyle, o el alem sahip çıksalar ya. Değerli dinleyenlerimiz, Elif Mencret'in kaleme aldığı Hastahane Hatıraları 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.